Tekno Vadi. Merhaba sevgili dinleyiciler, Tekno Vadi programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Tuzcu, Murat Baran'la birlikte teknik yönetmenimiz Tolga Kökten. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Bugün yine iki değerli konuğum olacak. İki farklı konuda sizleri bilgilendireceğiz Teknovadi programında. Biliyorsunuz programımız dijital dünyaya odaklanan ve teknokentlerin inovasyon ekosistemine ışık tutmaya çalışan bir program. Sizleri de bu dijital keşif yolculuğumuza çıkarken en son teknoloji trendlerini, başarılı girişimcileri ve yenilikçi projeleri keşfetmeye davet ediyoruz. Teknovadi sosyal medya adreslerimiz Instagram, Twitter ve Threads, TSR Teknovadi. Bizi takip etmeyi unutmayın. Teknovadi Dijital Dünya. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü ilk konuğumuz Kastamonu Üniversitesi Eğitim Sosyoloğu Profesör Doktor Sayın Tunay Kamer. Hoş geldiniz programımıza. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba Hakan Bey.
Merhaba. Şimdi eğitimde yapay zeka kullanımında dönüşümler ve fırsatları konuşacağız Sayın Kamer. Öncelikle tabii eğitimde yapay zeka kullanımı dediğimizde ne anlamalıyız? Bunu çok kısaca aktaralım lütfen.
Şimdi malumunuz, özellikle daha somutlaştırmak adına salgın döneminde biz uzaktan eğitim araçlarını kullanmaya başlamıştık. Eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamaması adına. Aslında bir nevi şunu söylemek istiyorum. Yani teknoloji kullanımının eğitime entegrasyon noktasında yapay zekayı kullanıyoruz. Yapay zeka dediğimiz şey aslında teknolojinin şu an geldiği en üst seviyelerden bir tanesi. Dolayısıyla bunun eğitime entegrasyon noktasında acaba biz öğrenmeyi daha kalıcı hale getirebilir miyiz? Öğrenci başarıları daha kalıcı hale getirebilir miyiz? Veya okulda yürütülen birçok idari faaliyetler, yönetsel davranışların asgari düzeyde daha aza indirilmesi ile ilgili ne gibi çalışmalar yaparız? Aslında bunlar anlaşılıyor ve ülkeler artık yapay zeka çünkü vazgeçilemediğimiz bir durum haline dönüşmeye başladı ama özellikle bizim Hollywood yapımı filmlerden seyretmeyle birlikte yapay zeka noktasında ciddi endişeler barındırıyoruz. İşte robotların hayatımıza girmesi, acaba eğitim sisteminde nasıl olacak veya yapay zekanın hayatımıza girmesiyle birlikte işte eğitim diyoruz, başta öğretmenlik olmak üzere belli mesleklerin ortadan kalkıp kalkmayacağı ile ilgili ciddi endişeler taşıyoruz. Ama ben burada şunu vurguluyorum özellikle. Diyorum ki yapay zekayı bilmiyorsak korkarız. Dolayısıyla öğrenmemiz gerekiyor. Ve yapay zeka okuryazarlığı bu anlamda önemli. Ve sorumuz şu olmalı aslında bakıldığında. Yapay zekayı üreten ya da bunu piyasaya süren tarafta mı olacağız? Ya da yapay zekayı sadece uygulayan tarafta mı olacağız? Dolayısıyla ülkede artık bu politikalar çerçevesinde yapay zekayı hemen hemen her alanda olduğu gibi eğitime de entegre etmeye başladılar. Yoğun bir şekilde de kullanılıyor aslında. Özellikle yüksek öğretim seviyesinde ve özel eğitim seviyesinde yapay zeka ile ilgili ciddi uygulamalar var hayatımızda. Kullanıyoruz. Bizim de ülkemizde çok da şu an için olmasa da özellikle uzaktan eğitim araçları için yapay zekayı yoğun bir şekilde kullanıyoruz zaten.
Sayın Kamer, geçtiğimiz günlerde bir röportaj izledim. Yine bir önemli akademisyen, özellikle teknolojinin kalbinin attığı Silikon Vadisi'ndeki bütün yöneticilerin, üst düzey yöneticilerin, yazılım geliştiricilerin, çocuklarını gönderdiği okulda hala kara tahta ve tebeşirle ders yaptıklarını, aslında teknolojinin kalbi olan bir yerde analog olarak eğitime devam ettiklerini ve bunun daha doğru bir yaklaşım olduğunu söyleyenler var. Bu açıdan bir kıyaslama yapsak, hakikaten çok mu gerekli teknolojinin eğitimde kullanımı ya da hangi alanlarda daha çok kullanılması daha doğru?
Şimdi bu dediğinizle ilgili zaman zaman bu uluslararası ajansların servis ettiği birçok gazetede de buna benzer haberler çıkıyor. Geçen İngiltere ile ilgili hala dediğiniz gibi işte eski düzendeki eğitim sistemlerinin İngiltere'nin eski o şaşalı dönemlerde yani iyi vatandaşları, iyi insan yetiştirme ile ilgili yeterli olup olmadığı ile ilgili ciddi bir makale vardı. Şimdi olayın şu açıdan bakmak gerekiyor Hakan Bey. Gerçekten biz ne tür bir vatandaş yetiştirmek istiyoruz? Yani teknoloji eskiden herkesin elinde cep telefonu olacak diye bir şey söylesek çoğumuz inanmazdı veya gülüp gülerdi. Ama şu an bizim bir parçamız haline geldi. Hatta ben hep şey diyorum, cep telefonu değil el telefonu, hiç elimizden düşünmüyoruz. Şimdi gelinen noktada bunu eğitim sistemlerinde entegre noktasında kullanıyorduk ama teknolojinin şöyle bir durumu da var. Olumlu yanlarının ziyade olumsuz yanları da var. Hep olumsuz yanlarını tartışıyoruz biz toplum olarak. Yani bizi değiştirme dönüştürme noktasında acaba farklı taraflara doğru yöneltecek mi endişesi taşıdığımız için var. Ama az önce söylüyorum, örneğin öğrenme güçlü yaşayan bir birey için özellikle farklı kişiselleştirilmiş öğrenme ortamlarının hazırladığınızı düşünün veya derste motivasyonu düşen bir öğrenciyle ilgili geri dönütler verdiğini düşünün öğretmene. Dolayısıyla kendine göre bir takım düzenlemeler ya da müfredatı değiştirme ya da yöntem tekniği değiştirme ile ilgili bir takım istatistikler bilgiler verdiğini düşündüğümüzde aslında öğrenmeyi ya da başarıyı, akademik başarıyı daha kalıcı hale geliyor. Yani ya da ezbere dayalı bir öğrenme biçiminden ziyade eleştirel düşünceyle ilgili de aslında teknik boyutları var bakıldığında. Yani sorgulayıcı öğrenciler yetişiyor teknolojinin kullanılmasıyla ya da eğitime entegre olması noktasında. Dil bilgisiyle ilgili ciddi dönütler anlık verebiliyor bakıldığında. Az önce söylediğim idari anlamda birçok örneğin yazışma ya da diğer yönetsel faaliyetler ya da güvenlikle ilgili problemler noktasında size anlık veya somut bilgiler verebiliyor. Ya da bilgiye erişim noktasında 7-24 öğrenciye yardımcı oluyor. Biz bununla ilgili örneğin yapay zeka destekli birçok sistemi hatta 10-15 yıldır birçok eğitim sisteminde kullanıyoruz. Dediğim gibi ülkemizde çok yaygın değil ama Cadence Learning dediğimiz, Alex dediğimiz yapay zeka destekli sistemler var. Öğrencilerin sorulara verdiği soruları direkt yanıtlarını analiz edebiliyor ve dönüt veriyor size. Buna ilişkin öğretim materyalleri savunuyor, öneriyor. Bireysel ihtiyaçları karşılayacak bir şekilde bunu istediğiniz şekilde uyarlayabiliyorsunuz. Yine keza öğretmen eğitimi için işte TeachFX dediğimiz ya da Etina dediğimiz uygulamalar var. Bunlar da öğretmen eğitimini ve desteğini geliştirecek birçok uygulama. Yani ülkemizde yoğun bir şekilde kullanmadığımız için aslında somutlaştıramıyoruz belki ama yapay zeka araçlarının aslında ileride yani aslında olaya şöyle bakarsak zaten problem. Hani teknoloji bizim hayatımızda gerçekten gerekli mi değil mi? Teknolojinin gerekli olduğunu kabul ediyorsak yapay zeka bizim vazgeçilmezimiz. Hatta kullanmamız gereken en önemli araçlardan bir tanesi olmak durumunda. Dünya buna doğru zaten evriliyor Hakan Bey bakıldığında.
Zaten siz aslında dönüşümler derken de bu konuyu biraz irdeliyorsunuz ve bu konuyu biraz açıklıyorsunuz. Ve fırsatları da bu anlamda beraberce konuşmak lazım galiba. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?
Şimdi fırsatlar noktasında ciddi yani önemli fırsatlar aslında bize sunuyor. Diyorum hani biz öğrenciyi nasıl yetiştirmek istiyoruz? Öncelikli olarak eğitim politikamızı ortaya koyduğumuzda öğrenciden beklemiş olduğumuz davranışlar noktasında klasik yöntemler ya da geleneksel yöntemler yeterli olup olmadığı noktasında bazen eleştiriler yapıyoruz. Bunun çözümü teknolojik cihazların kullanılmasıyla özellikle yapay zeka araçlarının eğitimde kullanılmasıyla başarılacağı zaten somut bir şekilde ortaya konuyor bakıldığında. Ama dediğim gibi bizim endişemiz hep yapay zeka, özellikle şimdi yapay zekanın eğitim sisteminde entegrasyon noktasında örneğin sınıftan görüntülerin toplanmasıyla ilgili problemler var. Zaten yapay zeka ile ilgili en çok tartışılan nokta kişisel verilerin toplanıp toplanması ya da bundaki izlenecek metotlar ya da verilerin nasıl analiz edileceği, kimlerle paylaşılacağı. Bu tür endişelerden dolayı zaten aslında yapay zeka politikaları geliştirirken ciddi problemler çıkıyor. Ama bakıldığında gerçekten yapay zeka toplumları değiştirme, dönüştürme ya da sunmuş olduğu fırsatlar açısından vazgeçemediğimiz bir araç haline dönüşecek zaman içerisinde. Yani siz bir şey öğrenmek istiyorsunuz, siz kendinizle ilgili bir takım bilgiler üretiyorsunuz, sizin eksik yönlerinizi ya da öğrenmede karşılaştığınız güçlüklerle ilgili size analiz sunabiliyor ve buna ilişkin bir takım metotlar yapıyorsunuz. Şimdi biz eskiden oğlum ya da kızım okulda başarılı mı diye öğretmenleriyle görüşmek yerine aslında girilen sisteme bir takım bilgilerle size o öğrencinin dönemsel başarıları ya da günlük başarıları ya da günlük çalışmaları, ne yapması gerektiği, hangi yöntem teknikleri kullandığında daha başarılı olduğu ile ilgili size istatistik bir takım bilgiler vereceği için çocuğa kişiselleştirilmiş öğrenme programları hazırlayarak o başarısızlığını aslında ortadan kaldırmanızda en büyük etken yapay zeka araçları oluyor. Yani dolayısıyla dediğim gibi bireysel ihtiyaçları karşılamak amacıyla ciddi anlamda kullanılabilir. Yani dil öğrenmek güçlüğü olanlar olabiliyor. Farklı bir ülkeye gidiyorsunuz, dil öğrenme için yapay zeka araçları da var. Gerçekten etkisi çok yoğun bir şekilde. Ya da işitme engelli bir bireyle karşılaşıyorsunuz. Ebeveynler için de örneğin baktığınızda onlarla iletişim kurmak için yapay zeka teknolojisini kullanmak çok önemli bir araç haline dönüşebiliyor.
Evet. Son sorum şu olacak Sayın Kamer. Özellikle biliyorsunuz yurt dışında bazı temel eğitimlerde hep öykündüğümüz bir konu vardır. O da öğrencilerin doğru yönlendirilmesi. Geleceğe doğru doğru bilgi birikimle, doğru altyapıyla onların eğilimleri noktasında doğru bir şekilde ileriye hazırlanması. Bu noktada siz teknolojinin ve yapay zekanın ülkemizde de ileriye götüreceğini düşünüyor musunuz bu yaklaşımları?
Kesinlikle götürecek. Yani dediğim gibi yapay zekaya hani güven noktası, yani yapay zeka algısı genelde olumsuz. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Ben de örneğin mensup olduğum Yapay Zeka Politikaları Derneğimiz var. Yapay zeka algısı noktasında görüşler alındığında yapay zekadan biraz korkuluyor ister istemez. Ama dediğim gibi korkmak yerine yapay zekadan taraf olduğunuzda, çünkü endişe şu: acaba robotlar bizi yönetecek mi? Ya da yapay zeka karar verecek mi? Duygular dile geldiği zaman işte bizi yönlendirecek mi endişesi var. Ama dediğim gibi az önce söylediğiniz örneğin çocukların ileride daha iyi bir vatandaş olması veya daha iyi yetiştirilmesi adına ülkeler bununla ilgili ciddi anlamda önlemler almaya başladı. 2017 yılından beri aslında başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Çin'den tutun, Avrupa Birliği kendi içerisinde ayrı bir alıyor. Fransa, Almanya, İngiltere'nin farklı çalışmaları var. Hindistan'ın bakıyoruz ayrı çalışmaları var. Bu aynı zamanda yeni bir ekonomik gündem de açığa çıkarıyor. Hani eğitimde yapay zeka araçlarının geliştirilmesiyle birlikte bunun dünyaya sürülmesi. Tabii dediğim gibi endişelerin en büyük şeyi kişisel verilerin saklanması ya da korunması. Çünkü veri lazım. Veri olmazsa yapay zekayı geliştiremiyoruz. Makineye öğretemediğimiz için size ciddi anlamda dönütler vermiyor. Bundan da endişe taşımamamız gerekiyor. Bununla ilgili devletler önlemlerini alıyor. Biz de geçtiğimiz günlerde yine az önce bahsettiğim Yapay Zeka Politikaları Derneği Danışma Kurulu üyesiyim ben. Eğitimde yapay zeka kullanılmasıyla ilgili bir politika belgesi yayınladık. Türkiye'de bu ilktir. Burada da biz örneğin yapay zekanın okullarda da öğretilmesi, hatta yapay zeka üniversitesinin kurulmasıyla ilgili bir lobi faaliyetimiz de var. Şimdi gerekiyor. Dediğim gibi yapay zeka girişimin içerisinde mi olacağız, sadece uygulayan tarafta mı olacağız? Bunu sorgulaması gerekiyor ülkelerin. Dolayısıyla her ülke kendine göre iyi bir vatandaş nasıl yetiştirir noktasında yapay zekayı nasıl kullanırız düşüncesini hep sorguluyor.
Efendim çok teşekkür ediyorum programımıza konuk olduğunuz için, aktardığınız bilgiler için ve paylaştığınız düşünceler için. Çok sağ olun.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Kolaylıklar diliyoruz. Kastamonu Üniversitesi'nden eğitim sosyoloğu Profesör Doktor Sayın Tunay Kamer'di konuğumuz.
Teknovadi devam ediyor.
Efendim stüdyomda yine çok değerli bir konuğu ağırlıyorum. Efekt Yazılım Genel Müdürü Sayın Pınar Pekbaş. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Şimdi sadece sizi bir yazılım genel müdürü olarak söylemek istemiyorum. Çünkü hem spor yöneticisiniz, sporda da çok aktifsiniz. İyi bir Galatasaraylısınız, onu
evet,
da söyleyeyim.
Doğru.
Ve yine sporu da çok seviyorsunuz,
evet.
Onu da belirtelim. Bunun yanı sıra turizm alanında da çalışmalarınız var. Yani birçok gönüllülüğünüz var. O anlamda kısaca tanıtmış olayım. Ama bugün özellikle turizmde dijitalleşme ve yapay zekayı konuşacağız. Turizmde dijitalleşme deyince ne anlamalıyız?
Valla şimdi turizmde dijitalleşme zaten dijitalleşme birçok sektörde yeni başlamışken turizmde çoktan başlamıştı. Ama biz bunu son kullanıcıya ulaştırmadan kendi içimizde uzun yıllardır aslında kullanıyoruz. Dijitalleşme ve özellikle birlikte çok girift anılsa da aslında çok farklı iki konu olmasına rağmen yapay zeka da dünyada hızlı ilerlerken turizm sektörü de tabii ki bu seyirde kendi yerini alacak ve gelişmeleri kendi içinde değerlendirip kurgulayıp ona göre artık son kullanıcıya ulaştıracak. Fakat tabii ki buna ne kadar hazırız, bunun artıları eksileri, bize sunacağı avantajlar, dezavantajlar sürekli yapılan çalışmalarda. önümüze çıkıyor. Açıkçası şu anda gidilecek çok uzun bir yol var önümüzde.
Bu arada en önemli konulardan bir tanesi her alanda olduğu gibi veri girişi. Aslında kesinlikle. Turizmde de ister efendim oteller olsun, ister ülkeler olsun, ister lokasyonlar olsun, ister insanlar olsun, herkesin temel verileri buraya yüklemesi lazım ki o istenilen sonuç elde edilsin.
Kesinlikle.
Galiba değil mi? Veri çok
kesinlikle
önemli.
Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Veri girişi olmadan zaten yapay zekanın hayata geçirilmesi neredeyse mümkün değil diyebiliriz. Veri girişinde de zaten aslında çok uzun yıllardır, hatta şöyle söyleyebilirim, yani turizm sektöründe satış var olduğu günden itibaren aslında satış personeli tüketici tarafından bir yapay zeka muamelesi görüyor. Çünkü bize çok sınırlı veriyle aslında birçok şeyi o anda kendisine sunmamızı bekleyen bir müşteri profiliyle aslında karşı karşıyayız. Ve bu çok uzun yıllardır böyle. Hani bunu örneklendirmek gerekirse benim yazın bir haftalık tatilim var. Bütçem bu kadar. Şu bölgelerde çok mutlu olabileceğim bir otelde tatil yapmak istiyorum. Aslında baktığınız zaman çok sınırlı bir veri. Çünkü onlarca yüzlerce otel var. Sonuçta o tüketicinin neden mutlu olup olmayacağını bilmiyorsunuz.
Aslında sözünün arasına girdim. Yapay zekaya bunları sorsa arada 10 tane de farklı soru
kesinlikle,
sorar.
Kesinlikle aynen öyle. Yani zaten turizm sektörü çok hassas bir sektör olduğu için bir kere özünde müşteri memnuniyetine dayalı. Belki de müşteri memnuniyeti konusunda başarılı olması %100 şart koşulan sektörlerin en başında geliyor. Memnuniyet nedir? Sonuç itibariyle tüketiciye sunduğunuz son aşamadaki hizmetten ve kullandığı hizmetten memnun bir şekilde ayrılmasıdır. Bir kere hizmet satıyoruz. Zaten bu başlı başına hizmet satmak başlı başına ayrı bir mevzu. Yapay zekada tabii ki önü çok tıkanacak. Örnek zaten bununla ilgili söylediğim gibi bizim sektörümüz de, yani turizm sektörü de aslında geride kalmadan yoluna devam ediyor. Ama yapay zeka konusunda ve robotlaşma konusunda aslında daha baştan sınıfta kaldığımız çok konu var diyorum ya, yolumuz çok uzun. Daha bunların çok alt versiyonlarıyla çok ciddi testlerden geçerek belirli aşamalarda belirli olgunluğa ulaşması gerekiyor. Mesela otellerde şu anda deneme aşamasında olan robot uygulamaları hiçbir şekilde başarı sağlamıyor.
Ki çok mesela hani sanal olarak bakıldığında çok verimli olacağı düşünülebilir.
Kesinlikle.
Ama uygulamaya geçtiğinde o başka verilerle
olmuyor tabii ki. Hani resepsiyon dediğiniz aslında nedir? Kimliğinizi, pasaportunuzu verirsiniz, check-in işleminizi yaparsınız ya da check-out işleminizi yaparsınız, değil mi? Hani çok basic gibi görünüyor. Ama aslında değil. Robotlarla maalesef ilk aşama denemelerinde biz bu işin çok başarısız olduğunu gördük. Ama tabii ki bu kısa bir süre sonra, yani artık robotlaşma çağına tam olarak girdiğimiz anda da bunu ilk kullanacak sektörlerin arasına turizm girmek zorunda. Yani aslında girmek istemese de o akışta kendine o dalgayı bırakmak zorunda. Restoranlar, oteller, tur operatörleri, seyahat ajantaları yavaş yavaş işin diğer kısmında bir tık daha başarılı olabiliyoruz. Örnek seyahat ajantası kısmında, tur operatörlüğü kısmında, sanal turlar kısmında biraz daha başarılı olabiliyoruz. Ama o da şu aşamada başarılı olabiliyoruz. Fiziksel olarak bir şehre gitmek isteyen bir tüketici, turist diyelim daha doğrusu, gitmeden önce sanal ortamda aynı turu yapıp en azından fiziksel seyahatinden önce biraz daha deneyimli olarak seyahatini gerçekleştirmiş oluyor. Şu anda Türkiye'de de bunu çok böyle mini kapsamda aslında başlatmış durumdayız. Yani Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın mesela sanal müze turları var.
Evet.
Aslında kendi şehrimizde bile olan birçok müzeyi seyahat edemiyoruz. Gidip gezip görme fırsatımız olmuyor ya da böyle bir algımız olmuyor. Ama şu anda hani bir tık yakınımızda diye bir tabir çok kullanıyoruz ya bu çağda. Gerçekten bir tık kadar yakınımızda. Aynı şekilde ilk başta Japonlar üzerinden, yani daha doğrusu Japon bir seyahat ajantası ve bir hava yolunun işbirliği üzerinden başlayan, birkaç yıl önce başlayan ve hala çalışmaları devam eden sanal ülke seyahatleri var. Gitmeden mesela Paris'i, Londra'yı sanal olarak görebiliyorsunuz. Kısa bir süre sonra İşte o kısa süreyi, daha doğrusu kısa bir süre sonra diye cümlem akıyor aslında, ama o kısa sürenin çok samimi söylemek gerekirse çok da kısa olduğunu, olacağını düşünmüyorum.
Şimdi hemen araya gireyim müsaade ederseniz. Şimdi burada dijitalleşme, turizmdeki dijitalleşme satış noktasında mı, hizmet noktasında mı daha ön planda? İlk sorum bu.
Şimdi aslında bu birbirine bağlantılı. İki tarafında da ön planda olabilir. Zaten bağlantılı olarak ön planda olması gerekiyor, ama aslında soruyu biraz şu tarafa evrilmiş bir şekilde ele alırsak, hangi tarafta biraz daha başarılı dersek, satış noktasında biraz daha başarılı. Çünkü artık tüketici bunu da kullanmaya başladı. Hiçbir seyahat ajansı fiziksel bir hizmet almadan bilgisayar başına geçip işte internet sitesine ilgili gideceği otelin ya da turizm şirketinin internet sitesini açarak belirli filtrelerden isteklerini belirterek aslında alternatif olarak kendisine sunulan yelpaze içinden tatilini seçip satın alabiliyor. Ya da konaklayacağı oteli seçip satın alabiliyor. Ama bu kadar. Herhangi bir durumda bunun iptali, işte ne bileyim bir hastalık anında seyahat ajansına sunulup da çok hızlı sonuca varılacak bir sağlık raporu işlemi, mesela bu tür aslında çok spesifik diyebileceğimiz ama tüketicinin de çok sık karşılaşabileceği konuları ne yazık ki şu anki ortam çözemiyor yani.
Çok özür dilerim ama bununla ilgili sanıyorum çalışmalar devam ediyor. Bir taraftan da bunların hızlandırılması için yazılımlar üretilmeye aynen çalışılıyordur. Bir nokta daha var. Burada bir rota üzerinde örneğin koordinasyonu daha hızlı sağlıyor mu dijitalleşme? Yani şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki biz bir rota üzerinde bir seyahat planlıyoruz. İşte bir defter alıyoruz. Oraya gideceğimiz noktaları yazıyoruz. Hareket saatlerinde tren, uçak, otobüs ya da başka ulaşım araçları, deniz ulaşım araçları gibi. Bütün bunları belli bir defter üzerinden kendimiz planlayabiliyoruz. Ama dijitalleşmeyle birlikte aslında şirketler size bu bütün bu destinasyonları, birlikteliği, koordinasyonu sunabiliyor
veriyor.
Mu?
Tabii ki veriyor. Yani burada zaten alt dijitalleşme sektörün de çok fazla işine yarıyor. Bu nedir? Örnek veriyorum. İşte harita konusundaki, dünya üzerindeki haritalar konusundaki dijitalleşme, navigasyonlar tabii ki eskisi gibi değil. Ama bunun için yine de yani seyahati yapacak turistin bir tık profesyonel olması gerekiyor. Yani biraz daha profesyonel bir turist olması gerekiyor ki elindeki imkanları mantık ölçüsünde değerlendirebilsin. Çünkü mutlaka yani bir dokunuşa ihtiyaç oluyor turizm sektöründe ne yazık ki. Fiziksel personelden yani fiziksel olarak hizmet satışından vazgeçme şansımız çok zor, ancak biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi dijital ortamda, sanal dünyada ve yapay zeka konusunda biraz daha sağlam bir yol gitmemiz gerekiyor. Aksi takdirde çok zor, ama gelecek dönemde tabii ki metaverse seyahatler, VR gözlüklerimizi takıp istediğimiz ülkede, istediğimiz şehirde, istediğimiz bir otelin havuz başında tatil yapma, hani biz o dönemleri görebilecek miyiz onu bilmiyorum ama bunlar olacak. Yani bu tarafa doğru gidiyoruz artık, bu evet. Kaçınılmaz.
Yani bir sanal tatil kavramında belki oluşabilir yani diyorsunuz.
Tabii ki bu her sektörde böyle, yani örnek kongre turizminde belki birkaç sene sonra avatarlarımızla girip toplantılarda sanal ortamda bir kongreyi gerçekleştireceğiz, sunumlarımızı yapacağız, gala yemeğimizi yiyeceğiz ve kongreyi sonlandıracağız. Buraya gidiyor ama işte sonuçta etten kemikten yapılmış bir
sosyaliz
yani sosyalleşme evet. Ve biraz daha fiziksel, özellikle tatil gibi insanı çok ayrı bir alanda, kendi konforu dışında farklı bir konfor sunan bir konuda ne yazık ki tamamen şu anda dijitalleşmeyle bu tarafını halledemiyoruz.
Şimdi söyleyince aklıma bir şey geldi. Müsaade ederseniz paylaşayım. Diyelim ki ben bir tren seyahatine çıkmak istiyorum. İşte diyelim ki 8 tane durak var. Bu 8 durakta 2'şer saat duracak. Yaşıma giriyorum. Yaşıma göre bana diyor ki sen en fazla şuraları ziyaret edebilirsin. Mesela dijital zeka. Ya da daha genç yaştaysam şuraları da ziyaret edebilirsin diyebilir aslında. aslında bana, değil mi? Yani böyle bir yazılımda oluşabilir. Çünkü insanların fiziksel, efendim teknolojik ulaşma kapasitesi,
tabii,
bütün bu veriler aslında değerlendirilir herhalde galiba.
Tabii ki, ama işte bu ucu açık bir deniz. Yani yaşınıza göre örnek veriyorum, 60 yaşındasınız. Yani 60 yaşında olup yerinden kıpırdamayan insanlar var. 60 yaşında olup son derece fit, kendi yaşından en az 10 yaş genç gösteren ve aynı dinamikte de yaşayan insanlar var. O da
işte o veriye doğru da, girerseniz.
Ama işte o verinin doğruluğu da neye göre, kime göre? Yani o veriyi de biraz önce dediğiniz doğru gibi alt faktörlerle, belki yaşınızı girdikten sonra geçirdiğiniz ameliyatlar, işte sağlık durumunuz, tansiyonunuz var mı, kalp hastalığınız var mı gibi daha net bir sonuca ulaşabilmesi için o veri girişinin bir kere çok net detaylandırılması gerekiyor.
Hakikaten söylediğinizden şunu anlıyorum. Yani turizm de, dijitalleşme de olsa, başka alanda da olsa bütün bunların yapay zeka ile bütünleştirilip daha iyi bir sunum, daha iyi bir hizmet haline getirilebilmesi için veri girişi çok önemli ve verilerin doğru girilmesi önemli ve bu verilerin doğru analiz edilmesi çok önemli.
Ve de bu verilerin korunması önemli.
Evet, o en yani önemli konu galiba.
Tabii, blok zincirinde onların korunması da çok önemli. Veri mahremiyeti çok önemli ve bu konuda Türkiye üzerinden konuşmuyorum bunu, yani dünya üzerinde birçok ülkenin henüz bu konuda çok da ciddi adımlarla başarı sağladığını söylemek mümkün değil. Keza dijital ortam daha hayatımıza aslında çok yeni yeni girmişken, tüketicinin de dijital ortamdan bir şey alırken duyduğu tedirginliği, İşte kişisel verilerin korunması kanunu, o bu, kendi ülkemiz üzerinden konuşursak tüketici tedirginliğini de kenara koyduğumuz zaman, tüketici de orada ne kadar veriye ne kadar doğru bir şekilde girecek ya da girmek isteyecek.
Peki bu dijitalleşmeyle birlikte seyahat acenteleri ortadan kalkabilir mi?
Kalkamaz, yok.
Neden?
Yani çok çok çok, yani uzun seneler sonra kalkamaz, çünkü hep söylediğim gibi yani turizm dokunuş isteyen bir sektör. Turizm iletişim sektörü. Turizmde face to face iletişim gerçekten çok önemli. Ve dijital olarak ne kadar ileri noktalara gitsek bile hala bu alışkanlıklarından, işin aslında bu geleneğinden vazgeçmek istemeyen, çok ciddi de sayılabilecek oranda bir tüketiciyi koruyor olacağız. Dediğim gibi ancak hani bizim çocuklarımızın, torunlarımızın olacağı dönemlerde belki dediğiniz gibi tamamen robotlaşma ve dijitale dönüp belki seyahat acenteleri ortadan kalkacak. Ama ben yine de bu konuyu çok
kısa vadede görmüyorsunuz.
Kesinlikle görmüyorum.
Son sorum şu olsun. Bu dijitalleşme bizi kandırabilir mi? Kandırıyor mu ya da? Hani mesela bir otele gideceğiz. Efendim çok güzel fotoğraflar ama otel aynı değil.
Öyle.
Kandırabilir mi?
Kandırabilir tabii ki. Biraz önce aslında aynı şeyi söyleyecektim ama sohbetimiz akarken konu değişti. Tabii ki kandırabilir. İşte tam da o noktada fiziksel olarak satın almanın konforunu ve güvenliğini,
yani face to face dediğiniz
tabii
şey,
ki yaşıyorsunuz. Evet. Çünkü orada gördüğünüz bir otel sanal ortamda ve kullanılan fotoğraflarla, görsellerle size çok cazip olarak sunuluyor. Ama bunu gidip de bir seyahat acentesinden fiziksel olarak o oteli almak istediğinizde, orada satış temsilcisi sizi uyarabiliyor. Bakın aslında denize fotoğrafta yakın görünüyor ama denize şu kadar uzaklıkta. Havuzu aslında çok geniş çıkmış bu görselde ama havuzu küçüktür, bilginiz olsun. Hani çocuğunuzla gidiyorsunuz. Büfe işte burada geniş görmüş ama büfe konusunda biraz lokasyonu iyidir ama büfesi çok zayıftır gibi. Gerçekten etik kurallarla çalışan bir seyahat ajantası ise mutlaka size bu dipnotları veriyor ve kandırılma demeyelim ama daha doğru bilgilerle tatil satın alma şansınız oluyor fiziksel ortamda.
Bununla ilgili geçtiğimiz günlerde bir belgesel seyretmiştim. Yine bir dijital platformda. Şimdi şehri tam hatırlamıyorum ama New York olabilir ya da Los Angeles olabilir. Ama önemli bir kentti. İçinde bir mahalle var. Hakikaten sıkıntılı bir mahalle. Fakat dışarıdan gelen kimse bilmiyor o mahallenin sıkıntılı olduğunu. Oradaki otel çok ucuz bir otel. Ama sürekli suç işler denen bir otel. Tabii, fakat siz aksiyon içi. Fakat çok da merkezde. Siz bir bakıyorsunuz ki merkezde çok ucuz bir otel var, buldum diyorsunuz, alıyorsunuz, bir gidiyorsunuz bambaşka bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla dijitalleşmeye bu noktada güvenmek lazım ama iyi araştırma da yapmak lazım.
Evet, daha galiba. Yolumuz uzun. Yani bunların hepsi çözülecek. Belirli bir aşamaya gelecek ama uzun bir yol var bunun önünde. Özellikle bu konuda dijitali kullanmaya henüz cesareti olmayan tüketici için daha da uzun bir yolumuz var. Bekliyoruz, biz de merakla sektörde neler olacak, neler bitecek bekliyoruz.
Efendim çok teşekkür ediyorum programımıza konuk olduğunuz
ben
için, verdiğiniz
ederim.
Bilgiler için çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Efekt Yazılım Genel Müdürü Sayın Pınar Pekbaş'la birlikte turizmde dijitalleşme ve yapay zekayı konuştuk. Sizlere veda etme zamanımız geldi. Programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Tuzcu, Murat Baran'la birlikte teknik yönetmenimiz Tolga Kökten. Hepinize sağlık ve mutluluk dolu günler diliyoruz. Hoşçakalın.
Tekno Vadi.